Ayrım 20, sayfa 221. Ama 855. gece olunca demiş ki, gerçekten öğle saatinde kırkaramiler her günkü adetleri gereğince mağaralarına geri gelmişler. Orada ağaçlara bağlanmış olan büyük sandıklar yüklü 10 katırı görmüşler. Reislerinin bir işareti üzerine hemen şiddetle kılıçlarını kınlarından çıkararak atlarını dolu dizgin mağaranın girişine doğru sürmüşler. Toprağa ayak basarak katırların sahibi olabilecek kişiyi kayaların yöresinde aramaya başlamışlar. Ama araştırmaları bir sonuca ulaşmadığından reisleri mağaranın içine girmeye karar vermiş. O zaman kılıcını görünmez kapıya doğru kaldırarak tılsımlı sözleri söylemiş. Kaya da ters yönlere doğru kayarak ikiye ayrılmış. Bu sırada atların kişnemesini ve haramilerin şaşkınlık ve kızgınlık haykırışlarını işitmiş bulunan içerideki Kasım artık çaresiz bir ölümle karşılaşacağını anlamış. Yine de canı kendisi için değerli olduğundan onlardan korunmaya çalışmış. Ve ilk fırsatta dışarıya sıçramak için bir köşeye sokulmuş. Ve de susam sözcüğü söylenir söylenmez işitip belleğinin nankörlüğüne lanetler savurmuş ve kapının açıldığını görür görmez başı önünde bir koç gibi dışarı atılmış. Bunu öylesine bir şiddetle ve hiçbir şey ayırt etmeden yapmış ki tam da kırkaramilerin reisine çarpmış ve onu boylu boyunca yere devirmiş. Ama yere düşerken korkunç dev Kasım'ı da birlikte düşürmüş ve bir elini ağzına ötekini de karnına daldırmış. Aynı anda öteki haramiler yardıma koşarak tüm güçleriyle saldırganı yakalamışlar ve kılıçlarıyla rastgele vurmuşlar. Böylece göz açıp kapayısıya kadar geçen zamanda da Kasım'ın kolları, bacakları, kafası ve gövdesi birbirinden ayrılmış ve kelime-i şehadet getiremeden ruhunu teslim etmiş. Çünkü onun bahtı böyleymiş. Sonu da böyle olmuş. Haramilere gelince, kılıçlarının kanını sildikten sonra mağaralarına girmişler ve orada çıkış yerinin yakınında Kasım'ın hazırladığı torbaları görmüşler. Değerli eşyayı çabucak doldurdukları torbalardan boşaltmışlar ve eksilen ve Ali Baba'nın taşımış olduğu miktarların farkına varamamışlar. Sonra danışmada bulunmak üzere çepeçevre oturmuşlar. Olay üzerinde uzun boylu tartışmışlar. Fakat Ali Baba'nın onları nereden gözetlemiş olduğunu bilemediklerinden mağaralarına nasıl girildiğini anlayamamışlar ve nedenini bulamayacakları bir sorun üzerinde uzun boylu düşünmeyi terk etmişler. Yeni edindikleri malları oraya bıraktıktan ve biraz dinlendikten sonra yolları kesmek ve kervanları yağmalamak üzere mağaralarından çıkıp atlarına binmişler. Çünkü bunlar uzun boylu nutuklar çekmeyi ve laflamayı sevmeyen eylem adamlarıymış. Ama zamanı gelince yine onlara döneceğiz. Bütün bunların sonunda ne olduğuna gelince o da şöyle. İlkin Kasım'ın karısı, ah bu alçak kadın, zaten başına gelene layık olsa da kocasının ölümüne neden olan o olmuş. Çünkü yapıştırıcı iç yağını bulan bu kadının hainliği sonuçtaki boğazlanmanın başlangıcı olmuş. Böylece kocasının kısa bir süre sonra döneceğinden kuşku duymayan kadın bunu kutlamak için bir şölen hazırlamış. Ama gece geçip de ne Kasım'ın, ne Kasım'ın gölgesinin, ne de Kasım'ın kokusunun belirdiğini görünce son derece korkmuş. Onu ölçüsüz sevdiğinden falan değil ama kendi yaşamı ve açgözlülüğü için kocası gerekli olduğundan, böylece tedirginliği son sınırına ulaşınca o güne kadar alçak gönüllülük gösterip eşini aşmadığı Ali Baba'nın evine gidip onu bulmaya karar vermiş. Orospu çocuğu asık bir suratla eve girmiş ve Ali Baba'ya selam üzerine olsun ey kocamın seçkin kardeşi. Kardeşler kardeşlere, dostlar da dostlara borçludurlar. Ben de bildiğin gibi ormana gitmiş bulunan ve gecenin ilerlemiş saatine karşın henüz dönmemiş olan kardeşinin bahtı hakkında beni sakinliğe kavuşturmanı senden rica ediyorum. Allah aşkına ey kutsanmış yüzlü git de bu ormanda onun başına ne geldiğini öğren demiş. Herkesin bildiği gibi merhametli bir yüreği bulunan Ali Baba da Kasım'ın karısının korkusunu paylaşmış ve ona Allah kocanın başından kötülüğü ırak eylesin kardeşim. Keşke Kasım benim öğüdümü dinleyip beni yanına rehber alsaydı. Ama onun geriye dönme işinden pek fazla kaygılanma. Çünkü hiç kuşkusuz yoldan gelip geçenlerin dikkatini çekmemek için gece olmadan kente dönmek istememiştir herhalde demiş. Bu akla yakın bir görüşmüş ama temelsizmiş. Çünkü Kasım gerçekte artık Kasım değil, iki kolu, iki bacağı, başı ve gövdesi birbirinden ayrılmış, altı parçadan ibaret bir mevtaymış. Ve bu parçalar haramiler tarafından dehlizin içinde kaya kapının ardına konarak cesaret edip yasak eşiği geçmek isteyenler görünümü ve kokusuyla korksunlar ve geri çekilsinler diye öylece bırakılmış bulunuyormuş. Ali Baba elinden geldiğince kardeşinin karısını yatıştırmış ve onu karanlık gecede yapılacak araştırmaların bir yere varamayacağına inandırmış ve tüm içtenliğiyle geceyi birlikte geçirmek üzere onu evine davet etmiş. Ertesi gün şafakta ormana gideceği güvencesini vererek onu kendi yatağına yatırmış. Ve gerçekten daha şafak söker sökmez sözünün eri olan Ali Baba evinin avlusunda üç eşeğinin yanındaymış. Kasım'ın karısına kederini yatıştırması tavsiyesinde kendi karısına da ona göz kulak olması ve hiçbir şeyini eksik etmemesi için tembihte bulunduktan sonra eşeklerle birlikte yola çıkmış. Kayalığa yaklaşırken Kasım'ın katırlarını ortalıkta göremediğinden kendi kendine ormanda herhangi bir şeye rastlamadığına göre tehlikeli bir şeylerin geçmiş olabileceğini tahmin etmiş. Tedirginliği kayanın eşiğinde kan izleri görmekle daha da artmış. Ve de büyük bir heyecanla açılışı sağlayacak iki tılsımlı sözcüğü söylemiş ve mağaraya girmiş. Kasım'ın altı parçaya ayrılmış cesedinin görünüşünü bakışlarına dehşet saçmış ve dizlerini titretmiş. Neredeyse bayılıp toprağa düşecekmiş ama kardeşi için hissettikleri heyecanı yatıştırmaya neden olmuş ve ne de olsa bir Müslüman ve aynı ana babanın oğlu olan Kasım'a karşı son görevlerini yerine getirmeyi elinden geldiğince yapmakta kararsızlık göstermemiş. Ve çabucak mağaradan iki çuval almış ve birine kardeşinin gövdesini, ötekine başıyla diğer dört organını koymuş. Bunları eşeklerinden birine yükleyerek üzerlerini kasti odunlarla ve dallarla özenle örtmüş. Sonra kendi kendine orada bulunduğuna göre fırsattan yararlanarak öteki iki eşeğin semerleri bomboş dönmemesi için birkaç torba altın almayı düşünmüş. Böylece öteki iki eşeğe de altın dolu torbalar yüklemiş ve ilki gibi bunların üstünü de çalı çırpı ve yapraklarla örtmüş. Ve kaya kapıya kapanmasını buyurduktan sonra kardeşinin sonu için ruhunda kederlerle kentin yolunu tutmuş. Evinin avlusuna ulaşır ulaşmaz Ali Baba eşeklerin yükünü çözerken yardım etmesi için esire Mercane'yi çağırmış. Mercane Ali Baba ile karısının çocukken edindikleri ve sanki ana babasıymış gibi aynı özen ve ilgiyle yetiştirdikleri bir genç kızmış. Analığına ev işlerinde yardım ederek ve 10 kişinin yapacağı işi yaparak evde büyümüş bulunuyormuş. Bunun yanında hoş, tatlı, dürüst, anlayışlı, ayrıca en zorlu sorunları çözme ve en güç olayların üstesinden gelme bakımından buluşlarıyla verimliymiş. Böylece avluya inince her eve dönüşünde yapmayı adet edindiği şekilde ilkin babalığının elini öpmüş, ona hoş gelişler dilemiş. Ali Baba da ona, ey Mercane kızım, bugün bana kurnazlığının, bağlılığının ve sır saklama niteliğinin kanıtını göstereceksin demiş. Ve ona kardeşinin mutsuz sonunu anlatarak, şimdi kendisi şurada altı parça halinde üçüncü eşeğin sırtındadır. Ben şimdi gidip zavallı dul karısına acı haberi verirken, sen onun kimse gerçeği bilmeden doğal ölümle ölmüş gibi toprağa gömülmesinin çaresini düşün diye eklemiş. O da işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Ali Baba da durumu düşünmeyi terk ederek Kasım'ın dul karısının yanına çıkmış. Yüzü öylesine kederliymiş ki Kasım'ın karısı o içeri girer girmez çığlıklar koparmaya başlamış ve yanaklarını tırmalamaya, saçlarını yolmaya, giysilerini yırtmaya koyulmuş. Ama Ali Baba ona olayı, haykırış ve sızlanmalarının komşuları ayağa kaldırmaması ve bütün mahallede heyecan uyandırmaması için usulca anlatmış. Ve ona haykırması mı, susması mı gerekli olduğunu düşünecek zaman bırakmaksızın Allah kerimdir. Bana ihtiyacımdan fazla servet bağışladı. Başına gelen bu çaresiz felaket içinde seni yine de teselli edebilecekse Tanrı'nın bana bağışladığı serveti seninkine katmayı, böylece seni ikinci karım olarak evime almayı öneririm. Sen de çocuklarımın anasında sevgili ve ilgili bir kız kardeş bulursun. Böylece rahmetlinin erdemlerinden söz ederek birlikte sükunette yaşar gideriz diye eklemiş. Ve bunları söyleyerek Ali Baba yanıt bekleyerek susmuş. Tanrı da o anda eski orospu düğünün yüreğini aydınlatmış ve onu kusurlarından kurtarmış. Çünkü o gücü kesin olandır. O da Ali Baba'nın iyiliğini ve önerisinin cömertliğini anlamış ve ikinci karısı olmayı kabul etmiş. Ve gerçekten bu kutsanası adamla evlendikten sonra iyi yürekli bir kadın olmuş. İşte onun da durumu böyleymiş. Bu yolla yırtıcı çığlıkları ve sırrın yayılmasını örneyen Ali Baba'ya gelince yeni karısını eski karısının ellerine terk etmiş ve genç mercaneye ulaşmak üzere aşağı inmiş. Ve onu orada dışarı çıkıp işini gördükten sonra geri gelmiş olarak bulmuş. Çünkü mercane zamanını boş geçirmemiş, bu zor koşullarda bir davranış düzeni sağlamış bulunuyormuş. Gerçekten evin karşısında oturan bir aktara giderek tacirden ölümcül hastalıkların iyileştirilmesi için bir çeşit tiryak istemiş. Tacir de önce efendisinin evinde kimin hasta olduğunu sorduktan sonra kızın sunduğu para karşılığında ilacı vermiş. Mercane de iç çekerek "Ah sorma, Ali Baba'nın kardeşini ateşli bir illet sardı. Daha iyi bakılsın diye bizim eve getirdik ama kimse onun hastalığını bilemedi. Hareketsiz, yüzü safran gibi, dilsiz, kör ve de sağır. Eşeh, acaba bu tiryak onu kötü durumundan kurtarır mı?" diye yanıt vermiş. Ve böylece konuşarak aslında Kasım'ın artık asla kullanamayacağı söz konusu tiryakı alıp oradan uzaklaşmış. Ve gelip efendisi Ali Baba'ya ulaşmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 856. gece olunca demiş ki, aslında Kasım'ın asla kullanamayacağı tiryakı alıp oradan ayrılmış ve gelip efendisi Ali Baba'ya kavuşmuş. Ve birkaç sözcükle ne yapmayı düşündüğünü ona anlatmış. O da kızın düzenini onaylamış ve becerikliliği konusunda duyduğu tüm hayranlığını açıklamış. Gerçekten ertesi gün gayretli mercane aynı aktarın dükkanına gitmiş ve birçok iç çekmeler ve duraklamalar arasında ondan genellikle ölmek üzere olan umutsuz hastalara uygulanan bir merhem istemiş. Ve yazıklar olsun bize, eğer bu ilaç da iyi gelmezse her şey mahvolacak diyerek oradan ayrılmış. Ve aynı zamanda tüm mahalle halkına Ali Baba'nın kardeşi Kasım'ın güya umutsuz durumunu duyurmuş. Böylece ertesi gün şafak vakti mahalle halkı yürek delici ve şikayetçi haykırışlarla sarsılarak uyanmışlar. Ve bu haykırışların Kasım'ın karısı ile Kasım'ın kardeşinin karısı ve de genç mercane ile tüm Kasım'ın akrabası kadınlar tarafından Kasım'ın ölümünü bildirmek üzere koparıldığından kuşku duymamışlar. Bu sırada mercane düzenini uygulamayı sürdürüyormuş. Gerçekten kendi kendine kızım şiddetli bir ölümün doğal bir ölüm haline getirilmesi için bu kadarla yetinilmemeli. Çünkü ortada kaldırılması gerekli daha büyük bir tehlike var. Bu da rahmetlinin altı parçaya bölünmüş olduğunun herkes tarafından anlaşılmasının engellenmesidir. Yoksa testinin çatlağı onarılmış olmaz demiş. Gecikmeksizin mahalledeki kendisini tanımayan yaşlı bir eskiciye koşmuş ve ona selamlar sarkıtarak eline bir altın dinar sokuşturmuş ve "Ey Şeyh Mustafa, bugün senin eline muhtacız" demiş. Neşeli ve keyif dolu birisi olan yaşlı eskici de "Ey ayak gelişlerle günü mutlu kılan ey ay yüzlü, söyle hanımım ve buyurun başım üzerine gözüm üzerine kılayım" diye yanıt vermiş. Mercane de "Mustafa amcam, sadece ayağa kalk ve benimle birlikte gel ama istersen yanına dere dikmek için sana ne gerekiyorsa al" demiş. O da kendinden istenen ne varsa yapınca mercane eline bir mendil almış ve ansızın gözlerini bağlayarak ona "Gerekli bir koşul bu" demiş. Ama eskici "Ey genç kız, bir dinar karşılığında benim babalarımdan kalma inancımı inkar etmemi ya da bir soygun veya olağanüstü bir cinayet işlememi mi istiyorsun?" diye haykırmış. Ama kız ona "Kötülük bizden ırak olsun ey şey. Vicdanın da rahat. Böyle şeylerden yana korkma. Çünkü sadece küçük bir dikiş işi söz konusu" demiş. Ve bunu söyledikten sonra kendisini izlemeye razı etmek üzere eskicin eline ikinci bir altın dinar kaydırmış. Ve mercane elinden tutarak gözleri bağlı olan eskiciyi Ali Baba'nın evinin mahzenine götürmüş ve orada gözlerindeki bağı çözerek ve daha önce altı parçasını yerli yerinde uygun biçimde bir araya getirdiği rahmetlinin gövdesini göstererek ona "Şimdi görüyorsun ki karşındaki şu altı parçayı bir araya getirerek dikmen için elinden tutup seni buraya getirme zahmetine katlandım" demiş. Şeyh de korkup irkilince uyanık mercane eline yeni bir altın dinar daha sıkıştırmış ve eğer işini çabuk bitirirse bir altın daha vermeyi vaat etmiş. Böylece eskici de hemen işe koyulmaya karar vermiş. İşini bitirince Mercane onun gözlerini yeniden bağlamış ve vaat ettiği ödülünü de verdikten sonra mahzenden çıkartmış ve onu dükkanın kapısına kadar geri götürmüş. Gözlerindeki bağı çıkardıktan sonra yanından ayrılmış. Ve eskicinin kendisini gözleyip gözlemlemediğini anlamak için zaman zaman ardına bakarak çabucak eve dönmüş. Oraya ulaştığı andan başlayarak Kasım'ın yeniden oluşturulmuş mevtasını günlük kokularıyla, kokulu bitkilerle karıştırılmış sularla yıkamış ve Ali Baba'nın yardımıyla onu tabuta koymuş. Ismarlanan sedyeyi getiren adamlar hiçbir şeyden kuşkulanmasın diye bu sedyeyi gidip kendisi almış ve ücretlerini bol bol ödemiş. Sonra da daima Ali Baba'nın yardımıyla bu münasebetle satın alınan şallarla ve kumaşlarla her yanını bürüyerek cenazeyi musalla taşına götürmüş. Bu işler bitince imamla caminin öteki ileri gelenleri gelmişler ve bir araya gelen dört komşu tabutu omuzlarına almış. İmam da mevkibin başında yol alarak Kur'an okuyucular peşlerinde olduğu halde ilerlemişler. Mercane de gözyaşlarına gömülmüş, bağrına güçlü yumruklar vurarak, saçlarını yolarak tabutu taşıyanları izliyormuş. Bu sırada Ali Baba da zaman zaman öteki taşıyıcıların yerini alarak yorgunluklarını dinlendirmek üzere yanından kopan komşularıyla birlikte en arkadan geliyormuş. Ve bu böylece Ali Baba'nın evinde bir araya gelmiş kadınlar cenaze merasimi uğrunda haykırışlarını birbirine katar ve bütün mahalleyi korkunç çığlıklarla doldururken onlar mezarlığa ulaşıncaya kadar sürmüş. Bu şekilde hiç kimse korkunç serüven hakkında en küçük bir kuşku duymaksızın bu ölümle ilgili gerçek özenle tüm yayılmaların dışında tutulmuş. Ve işte işler böyle olup bitmiş. Çürüsün diye Kasım'ın altı parçasını mağarada bırakan Kırkarami'ye gelince. Oradan ayrılışlarından tam bir ay sonra dönüp gelmişler. Orada ne Kasım'ın parçalarını, ne çürümüş mevtasını, ne de uzaktan yakından buna benzer bir şey bulmuşlar. Bu kez durum üzerinde ciddiyetle düşünmüşler ve Kırk'ın reisi, "Ey Ademler, bizi keşfettiler. Artık bundan kuşku duymaya yer yok. Sırrımız bilindi. Buna hemen bir çare bulamazsak, bizim ve tüm cetlerimizin bunca zahmet ve yorgunlukla topladığı tüm servetimiz, yakında cezasını verdiğimiz hırsızın suç ortakları tarafından yağmalanır. Dolayısıyla hiç vakit yitirmeksizin birbiri ardından sırayla hepsinin de canlarını almalıyız. Bir kez bunu kararlaştırınca gayeye ulaşmak için tek bir çare kalıyor. Bu da içimizden gözü pek ve kurnaz birinin yabancı bir derviş kılığında kente inmesi ve altı parçaya böldüğümüz kişiyi bilen ve bu adamın evini bize gösterecek birinin bulunup bulunmadığını araştırmak için bütün hünerini göstermesidir. Ama bütün bu araştırmalar çok büyük bir ihtiyatla yapılmalıdır. Çünkü gereksiz bir söz işi tehlikeye sokar ve maksadımızı çaresi bulunmayacak şekilde ortadan kaldırır. Bir de bu işi üstlenen görevinde başarı sağlamakta gevşeklik gösterirse ölümle cezalandırılacağını bilmelidir demiş. Ve hemen haramilerden biri koşulları kabul ederek bu işe girişmek için kendimi aday gösteriyorum diye haykırmış. Reis ve arkadaşları onu kutlayıp övgüler yağdırmışlar. O da derviş kılığına girerek oradan ayrılmış. Böylece kente girmiş, sabahın er saati olduğu için bütün evler ve dükkanlar kapalı, yalnız eskici Şeyh Mustafa'nın dükkanı açıkmış. Ve Şeyh Mustafa bizi elinde safran renkli bir pabucu dikmek üzere bulunuyormuş. Başını kaldırınca hayranlıkla çalışmasını seyreden ve de çabucak selam veren dervişi görmüş. Şeyh Mustafa da onun selamını iade etmiş. Derviş, onun bu yaşta bu kadar iyi durumda gözleri ve bunca usta parmakları olduğunu görerek hayran olduğunu açıklamış. Yaşlı adam da bundan gururlanarak kasılmış ve "Vallahi ey derviş, ben hala bir defada ipliği iğneye geçiririm ve bir mevtanın altı parçasını ışıksız bir mahzende dikebilirim" diye övmüş. Harami derviş bu sözleri işitince neredeyse sevinçten bayılacakmış ve dilediği hedefe bu kadar kısa yoldan onu ulaştıran bahtı kutsamış. Bu fırsatı kaçırmak istememiş ve şaşkın bir tavır takınarak "Ey yüzü hayır dolu kişi, bir mevtanın altı parçası mı dedin? Bu sözlerle ne demek istedin yani? Yoksa bu ülkede mevtayı altı parçaya ayırıp sonra diktirmek adeti mi var? Böylece mevtanın içinde ne olduğunu mu anlıyorlar?" diye haykırmış. Şeyh Mustafa bu sözleri duyunca gülmeye başlamış ve Yok, vallahi burada böyle bir adet yok ama ben bildiğimi biliyor ve bildiğimi de kimsenin bilemeyeceğini biliyorum. Bunun için hepsi birbirinden geçerli birçok neden var. Ve zaten bu sabah dilim kısa benim ve belleğimin oyunlarına da kendini kaptırmıyor diye yanıt vermiş. Harami Derviş de hem eskici şeyhin bu söyleyiş tarzından etkilenerek hem de bu babacan adamı kendi maksadı için kullanabileceğini anladığından epeyce gülmüş. Sonra onun elini sıkıyor gibi davranarak avucuna bir altın parçası kaydırmış ve "Ey güzel konuşan amca, Tanrı beni kendimi ilgilendirmeyen şeylere burnumu sokmaktan korusun. Ama yabancı biri olarak öğrenmek istediğim şeyler var. Sen de lütfedip bana mahzeninde bir mevtanın altı parçasını görüp diktiğin evin nerede bulunduğunu gösterebilir misin?" diye eklemiş. Yaşlı eskici de "Ey dervişlerin reisi, ben kendim bilmediğim bu yeri sana nasıl gösterebilirim? Bil ki ben oraya gözlerim sarılı olarak büyüleyici güzellikte ve işleri görülmedik bir çabuklukla yürüten bir genç kız tarafından götürüldüm. Bununla birlikte oğlum yeniden gözlerim bağlansa yürürken yaptığım bazı işaretlere göre yol alarak ve yolumda rastladığım şeylere elle dokunarak evi bulabilirim sanıyorum. Çünkü sen de bilirsin herhalde ey bilgili derviş, insan parmaklarıyla da gözleri kadar iyi görebilir. Yeter ki derisi bir timsahınki kadar kalın olmasın. Bana kalırsa saygın ayaklarını pabuçla donattığım müşteriler arasında parmakların ucunda bulunan gözleri sayesinde her cuma başımı tıraş ederken derimi fena halde kesen Allah canını alasıca alçak berberden çok daha iyi gören birçok kör vardır." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.